Kitabın adı Bu Dambroglar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 39. ayrım. Hayır Thomas, doğruyu söylemek gerekirse benim işlerim hiçbir zaman yolunda gitmedi. Hamburg'da verdiğin o 10 binle de düzelmedi. Bunu sen de biliyorsun. O para iş yerimi hemen kapatmamaya yaradı. Sorun şu ki o tarihten hemen sonra başka kayıplarım da oldu. Kahve işinden ve Anvers'teki iflastan. İnan bana doğru söylüyorum. Fakat daha sonra hiçbir şey yapmadım ve kendimi her şeyden geri çektim. Ama hayat devam ediyor. Şimdi de senetler ve öteki borçlar. 5000 taler. Ne berbat bir duruma düştüğümü bilemezsin Tom. Bütün bunların üstüne bir de bu ağırlar. Konsül demek kendini her şeyden geri çektin diye haykırdı. Soğukkanlılığını kaybetmişti. İşlerini yüzüstü bıraktın ve başka şeylerle vakit geçirdin. Nasıl bir hayat sürdüğünü, günlerini tiyatrolarda, sirklerde, kulüplerde ve düzeyi düşük kadınlarla geçirdiğini bilmiyor muyum sanıyorsun? Aline'yi mi kastediyorsun? Evet, bu gibi işlere senin pek aklın ermez Thomas. Benim bahtsızlığım da böyle şeylere aşırı ilgi duymamdır. Haklısın, bu gibi şeylere çok para harcadım ve bu gidişle de daha çok para harcayacağım. Şimdi sana bir şey söylemek istiyorum. Biz burada iki erkek kardeş oturmuş aramızda konuşuyoruz. Şu üçüncü çocuk, Ali'nin 6 ay önce dünyaya getirdiği küçük kız çocuğu var ya, o benden. Eşek herif. Böyle deme Thomas. Çok öfkelensen de ona ve bana karşı haksızlık etme. Çocuk neden benden olmayacakmış? Aline'ye gelince, o senin söylediğin gibi kötü bir kadın değil. Onunla ilgili böyle şeyler düşünmemelisin. Birlikte yaşadığı insana karşı kayıtsız biri değil asla. Benim yüzümden benden daha zengin biri olan Konsül Holm'la olan ilişkisini kesti. O gerçekten çok düşünceli bir kadın. Hayır Thomas, sen onun ne kadar eşsiz bir insan olduğunu bilemezsin. Öyle sağlıklı ki, öyle sağlıklı diye tekrarladı Christian. Bunları söylerken sırtını dışarıya doğru döndü ve çarpık parmaklı elini yüzüne tuttu. Tıpkı işte Meryem şarkısından ve Londra'daki günahlarından söz ederken yaptığı gibi. Gülerken dişlerini bir görmeliydin onun. Böyle güzel dişleri dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Ne Valparaiso'da ne de Londra'da. Onunla tanıştığım akşamı hiçbir zaman unutmayacağım. Ulrich'in Istiridye lokantasında tanışmıştık. O zaman Konsül Holm'le birlikteydi fakat ben ona bazı şeyler anlattım ve çok da kibar davrandım. Daha sonra onu elde ettiğim zaman, evet işte böyle Thomas. Bu iyi bir iş başarmaktan çok daha farklı bir duygu. Bilirim sen böyle şeyleri dinlemekten hoşlanmazsın. Şimdi de hoşlanmadığını bakışlarından anlayabiliyorum. Ama yakında bitecek. Ondan ayrılacağım. Ama çocuk dolayısıyla ilişkimiz devam edecek. Hamburg'da yaptığım bütün borçlarımı ödemek istiyorum Tom. Sonra da firmamı kapatacağım. Artık yürütemeyeceğimi iyice anladım. Bunu annemle de konuştum. Her şeyi yoluna koymamak için mirastan payıma düşen 5000 taleri önceden vermeyi kabul etti. Herhalde bunu sen de kabul edersin. Çünkü insanların Christian Budenbrock işlerini tasfiye etti ve yurt dışına gitti demeleri, iflas etti demelerinden çok daha iyi olur. Bu konuda bana hak verirsin sanırım. Thomas, ben yeniden Londra'ya gitmek ve orada bir işe girmek istiyorum. Başına buyrukluk bana göre değilmiş. Bunu giderek daha iyi anlıyorum. Sorumluluk bilinci, bir işte memur olarak çalışırken akşamları hiçbir kaygın olmadan eve dönmek ne güzel. Londra'da yaşamaktan çok hoşlanıyorum. Buna karşı diyeceğim bir şey var mı? Konsul Budenbrock bütün bu tartışma boyunca kardeşine sırtını dönmüştü ve elleri pantolonunun cebinde bir ayağıyla çimlerin üzerinde figürler çiziyordu. Güzel, öyleyse git bakalım Londra'ya dedi. Ve Christian'ın yüzüne doğru dürüst bakmadan onun yanından ayrıldı ve oturma odasına doğru yürüdü. Fakat Christian onun arkasından gitti. Yalnız başına oturmuş kitap okuyan Gerda'nın yanına yaklaştı ve ona elini uzattı. İyi akşamlar Gerda. Gerda ben yakında yine Londra'ya gidiyorum. İnsanın böyle oraya buraya savrulması ne tuhaf. Evet yine bilinmeze doğru. Bilsen ne büyük bir kent Londra. İnsan adım başı yeni bir serüvenle karşılaşıyor ve pek çok şeyi bir arada yaşayabiliyorsun. Çok tuhaf. Sen hissedemezsin bu duyguyu. İşte tam buramda, midemde. Çok tuhaf. Kısım 3. Kentin tanınmış tüccarlarından yaşlı senatör James Möllendorf tuhaf bir biçimde ve insanın tüylerini ürperten bir ölümle öldü. Artık iyice yaşlanmış olan bu şeker hastası ihtiyar adam kendini koruma içgüdüsünü öylesine yitirmişti ki hayatının son zamanlarında pasta ve tatlı yeme tutkusuna giderek daha çok teslim olmuştu. Möllendorf'ların da aile doktoru olan Grabow elinden geldiğince ve büyük bir kararlılıkla buna karşı çıkmıştı. İhtiyarın sağlığından kaygı duyan ailesi onun tatlı ve pasta yemesini engellemeye çalışıyordu. Fakat senatör Möllendorf nasıl davranmıştı? ruhsal olarak iyice yıkılmış olan Mollendorf, konumuna hiç de yakışmayan küçücük bir sokakta, Göppel Group'ta, Andermauer ya da Engelschwitz kendisine bir oda, daha doğrusu gerçek bir in kiraladı ve gizlice oraya gidip pasta yemeye devam etti. Ölüsünü de orada buldular. Ağzı yarı çiğnenmiş pasta kırıntılarıyla doluydu. Ceketine pasta lekesi bulaşmıştı ve pek de sefil görünen bir masanın üstünde pasta artıkları vardı. Masanın başında pastasını yerken ani bir kalp krizi sonucu ölmüştü. Ailesi bu hiç de hoş olmayan ölüm olayının ayrıntılarını mümkün olduğunca gizli tuttu. Fakat haber kentte yine de büyük bir hızla yayıldı ve borsada, kulüpte, harmonide, bürolarda, kent meclisinde, balolarda, akşam yemeklerinde ve gece toplantılarında hep bu konu konuşuluyordu. Çünkü ölüm olayı Şubat ayına rastlamıştı. 1862 yılının Şubat ayına ve toplumsal etkinlikler ve gece eğlenceleri bütün hızıyla sürmekteydi. Bayan Konsul Buddenbrook'un evinde düzenlenen Kudüs gecelerine katılan bayan dostları bile Leo Gerhardt okumasına ara verince Senatör Mollendorf'un ölümünden söz açıyorlardı. Pazar günleri eve gelen küçük kız öğrenciler de Buddenbrook'ların evinin koridorunda saygıyla yürürlerken aralarında bu ölüm olayını fısıldaşıyorlardı. Glockenspiel Strasse'de oturan Terzi Baystuft, seçkin ailelerin evlerine girip çıkan karısıyla bu konuyu bütün ayrıntılarıyla konuşmuştu. Ancak bu ölüm olayına duyulan aşırı ilginin gelecekte yaşanacak olanlara yönelmesi uzun sürmedi. Bu yaşlı meclis üyesinin ölüm haberi duyulur duyulmaz ortaya büyük bir soru atıldı. Möllendorf'un toprağa verilmesinden sonra herkesin kafasında şu soru dolaşmaya başladı. Onun yerine kim senatör olacak? Ne müthiş bir heyecan ve gizli gizli yürütülen seçim çalışmaları. Kentin orta çağdan kalma tarihi eserlerini ve çevresindeki doğal güzellikleri görmeye gelmiş bir yabancı, burada olup bitenlerin farkında olmaz ama seçkinler arasındaki o hareketlilik de neydi öyle? Ne müthiş bir kışkırtma. Güven veren, sağlıklı ve hiçbir kuşkuya yer bırakmayan görüşler birbiriyle çarpışıyor, adaylar bir bir inceleniyor ve giderek bir anlaşmaya varılıyordu. Tutkular kabarıyor, aşırı istekler ve kendini beğenmişlikler içten içe kaynıyordu. Körelmiş umutlar yeniden canlanıyor ve hayal kırıklıkları yaşanıyor. Becker Group'ta oturan ve her seçimde ancak 3 ya da 4 ay alabilen yaşlı tüccar Kurtz, seçim günü yine ortaya çıkacak ve evinde büyük bir heyecanla senatoya çağrılmayı bekleyecek. Ama bu kez de seçilemeyecekti. Kaldırma bastonuyla vurarak halinden memnun ve kendine güvenen bir tavırla ortalıkta dolaşacak ve sonunda senatör seçilememenin verdiği derin üzüntüyle mezara gidecekti. James Möllendorf'un ölüm olayı Perşembe günü bu Buddenbrook'ların evinde aile yemeği sırasında yeniden gündeme gelince, Bayan Permaneder duyduğu üzüntüyü birkaç cümleyle ifade ederken, dilini üst dudağında dolaştırarak sinsi sinsi erkek kardeşinin yüzüne bakıyordu. Bunu fark eden evde kalmış amca kızları alaycı alaycı birbirlerine baktılar ve daha sonra sanki bir buyruğa uyuyorlarmış gibi birkaç saniye boyunca gözlerini ve dudaklarını sıkı sıkı kapattılar. Konsul Buddenbrook kız kardeşinin bu sinsi sinsi gülümsemesine bir an için karşılık verdikten sonra konuşmaları başka yöne çekti. Kentte Tony'yi mutlu eden konuşmalar yapıldığını biliyordu. Bazı isimler dillendiriliyor, bazı isimlerin üstü çiziliyordu. Yeni yeni isimler öne sürülüyor ve olası adaylar gözden geçiriliyordu. Becker Group'ta oturan tüccar Henning Kurtz çok yaşlıydı. Onun yerine taze bir güç gerekliydi. Sahip olduğu milyonları nedeniyle öne çıkan kereste tüccarı Konsul Honius'un adaylığı anayasal bakımdan uygun değildi. Çünkü kardeşi senato üyesiydi. Şarap tüccarı Konsul Edward Kistenmaker ve Konsul Hermann Hagenstrom'un adları listede yer alan adaylar arasında ağır basıyordu. Ama ilk baştan beri sürekli bir isimden de söz ediliyordu. Thomas Buddenbrook. Seçim günü yaklaştıkça Hermann Hagenstrom ile birlikte onun en şanslı aday olduğu anlaşıldı. Hermann Hagenstrom'un kuşkusuz daha çok taraftarı ve sevenleri vardı. Kent sorunlarına gösterdiği aşırı ilgi, Strunk ve Hagenstrom firmasının hızlı yükselişi ve gelişmesi, konsülün oturduğu evin ve sürdürdüğü lüks yaşamın ciğer ezmesiyle yaptığı sabah kahvaltılarının da halk üzerinde etkisi olmuyor değildi. Kısa kesilmiş kızılımsı sakalı ve üst dudağının üstüne doğru sarkan basık burnu ile bu iri yarı ve göbekli adam, büyük babasını hiç kimsenin, hatta kendisinin bile tanımadığı, babası zengin ama arkasında kuşku bırakan evliliğinden dolayı toplum içine çıkmaktan bile çekinen Ama Hünehuslarla ve Möllendorflarla akraba olduktan sonra sayıları 5-6'yı bulmayan aileler arasına giren ve hızla yükselen bu adamın kentte saygın bir kişiliğe sahip olduğu tartışma götürmez bir gerçekti. Halkın gözünde onu özel kılan ve ona önemli bir kişilik kazandıran şey, liberal düşünceli ve hoşgörü sahibi bir insan olmasıydı. Para kazanma ve para harcamada sergilediği aşırı rahatlığı ve cömert tavrıyla, işlerini gelenek ve göreneklere sıkı sıkıya bağlı kalarak büyük bir sabırla ve çabayla yürütmeye çalışan öteki tüccarlardan çok farklıydı. Geleneğin ve dinsel inancının engelleyici bağlarından kendisini kurtarmış olan bu adam, ayaklarının üstünde sapasağlam duruyor ve eskiye ait olan her şeyi reddediyordu. Bu adam, taş sütunlu sofaların ve beyaza boyalı koridorların uzandığı o görkemli eşraf evlerinden birinde oturmuyordu. St. Strasse'deki evinin Bryce Strasse'ye doğru uzanan güney cephesi sade bir yağlı boyayla boyanmıştı. Kullanım alanının hiçbir yeri gerektiğinden fazla tutulmamış, rahat ve kibar döşemesiyle her bakımdan yeni bir tarzı ve her türlü katı çizgiden uzaktı. Hagenstrom, geçenlerde verdiği büyük bir akşam yemeği dolayısıyla bu yeni evine şehir tiyatrosu ses sanatçılarından bir bayanı da davet etmişti. Sanatçı bayan, yemekten sonra güzel sanatlara düşkünlüğüyle tanınan hukukçu erkek kardeşinin de aralarında bulunduğu konuklara şarkılar söylemiş ve oldukça cömert bir biçimde ödüllendirilmişti. Hagenstrom, orta çağdan kalma yapıtların bakımı ve onarımı için kent meclisinde ödenek ayrılmasını destekleyenlerden değildi. Ama kendi evini ve iş yerini hava gazıyla aydınlatan ilk kişi de oydu kuşkusuz bütün kentte. Eğer Konsul Hagenstrom'un bir saygınlığı varsa, bu hiç kuşku yok ki ihtiyar babası Heinrich Hagenstrom'dan kalmış olan, o her zaman gelişmeden yana, hoşgörülü ve önyargısız düşünce yapısından ileri geliyordu. Ve ona karşı duyulan hayranlığın temelinde de bu yatıyordu. Thomas Buddenbrook'un saygınlığının nedeni daha başkaydı. Ona karşı duyulan saygı ve sevgi, yalnızca onun kendi kişiliğinden kaynaklanmıyordu. Babasının ve büyük babasının, hatta bütün atalarının saygın kişiliklerinin de bunda büyük payı vardı. İş yaşamında ve kent işlerinde kazandığı başarıların yanı sıra 100 yıllık geçmişi bulunan bir ailenin adını ve ününü taşıyordu. Rahat, kibar, zevkine düşkün ve son derece sempatik davranışlarının bunda önemli payı olduğunu da unutmamak gerekir. Onu özel kılan şey, eğitimli hemşerilerin arasında bile engin bilgisiyle şaşkınlık ve hayranlık uyandırıyor olmasıydı. Bu Denbrook'ların perşembe yemeklerinde konsülün huzurunda yakında yapılacak olan senatör seçiminden kısaca ve pek de önemsenmeden söz edilince, yaşlı bayan konsul bu Denbrook açık renkli gözlerini sessizce yana kaçırdı. Fakat bayan Permaneder arada bir söze karışarak yıllar önce boşanmayla ilgili yasa maddelerini ezberlediği gibi, şimdi de senato üyeliği seçimiyle ilgili bütün maddeleri peş peşe sıralamaktan kendini alamadı. Seçim toplantılarından, seçmenlerden ve oy pusulalarından söz ediyor, akla gelebilecek her türlü olasılıkları bir bir sıralıyor, bir tören havası içinde yapılan seçmen andını kelimesi kelimesine ve hiçbir aşırılığa kaçmadan okuyor, isimleri listelerde yer alan adaylar hakkında anayasa gereği seçmenlerin önünde özgürce yapılan konuşmaları anlatıyor ve Hermann Hagenstrom'un kişiliğinin tartışılacağı toplantıya katılmayı çok istediğini söylüyordu. Bir süre sonra başını öne doğru eğdi ve erkek kardeşinin komposta tabağındaki erik çekirdeklerini saymaya başladı. Soylu adam, asil adam, doktor, rahip, meclis üyesi dedikten sonra eksik gelen çekirdeği bıçağın ucuyla küçük tabağın içine doğru fırlattı. Fakat yemekten sonra kendini tutamayıp konsülü kolundan çekerek pencerenin boşluğuna götürdü. Ah Tom! Tanrım, bir seçilsen, ailemizin arması belediye sarayının büyük salonuna bir girse, sevincimden ölürdüm. Bak görürsün, küt diye düşer ve ölürüm. Tony, sevgili kardeşim, rica ederim biraz daha saygılı ve ölçülü davranmaya çalış. Başka zamanlarda böyle davranmayı çok iyi beceriyorsun. Ne yapmamı istiyorsun? İhtiyar Henning Kurtz gibi sokağa çıkıp kapı kapı dolaşayım mı? Biz bu Denbrook'lar senatör olmadan da bir değeriz. Umarım sen her zaman olduğu gibi yine güçlü kalmayı başarırsın. Seçimi kazansam da, kazanmasam da. Kışkırtmalar, akıl danışmaları ve fikir çatışmaları sürüp gidiyordu. İşleri bütünüyle bozulmuş olan ve kahvaltıda 77 yaşındaki kızının mirasını yiyen kart zampara Peter Döllmann, hem Thomas Buddenbrook'un hem de Hermann Hagenstrom'un akşam yemeklerine katılıyor ve her iki ev sahibine de o gür ve yüksek sesiyle "Sayın Senatör" diye hitap ediyordu. İhtiyar komisyoncu Sigismund Gosch ise böğüren bir aslan gibi ortalıkta dolaşıyor ve konsul bu Dambrak'a oy vermek istemeyen birine rastlayınca hemen onu boğacakmış gibi davranıyordu. Sayın baylar, konsul bu Dambrak. Hey be, ne yaman bir adamdır o. Babası 1840 yılında ayaklanan ayak takımını bir tek sözde yatıştırıp dize getirdiğinde ben yanındaydım. Eğer yeryüzünde adalet diye bir şey olsaydı, o zaman babası, hatta babasının babası çoktan senato üyesi seçilmiş olurdu. Fakat Bay Goş'u böylesine heyecanlandıran konsul bu Dambrock'un kişiliği değil, kızlık soyadı Arnoldsen olan genç karısı Gerda'ydı. Oysa komisyoncu şimdiye kadar tek bir kelime konuşmuş değildi. Goş'un zengin tüccarlarla hiç yakınlığı yoktu. Onların sofralarında yemek yemiyordu ve onlarla görüşmüyordu. Ancak daha önce de söylendiği gibi Gerda bu Dombrok kente adımını atar atmaz bu kötü kalpli komisyoncunun bir serüven arayan hevesli bakışlarını hemen fark ediyordu. Bomboş yaşamına biraz anlam katacak kişinin bu kadın olduğunu kendinden emin bir içgüdüyle anlamış ve kendisini doğru dürüst tanımayan bu kadına bir köle gibi tüm benliğiyle ve ruhuyla teslim olmuştu. O zamandan beri hiç kimsenin kendisini tanıştırmadığı bu asık suratlı ve son derece soğuk bayanın çevresinde bir kaplanın terbiyecisinin çevresinde döndüğü gibi dönüyor ve onu bir türlü aklından çıkaramıyordu. Bayan konsülle hiç beklenmedik bir anda sokakta karşılaştığında hemen başındaki cizvit şapkasını çıkarıp onu selamlıyor, tıpkı terbiyecisinin çevresinde dönen o kaplan gibi gergin ve sinsi bir yüz ifadesiyle çevresinde dolaşıyordu. Fakat paltosunun içine sinsice gizlenip bu kadın için korkunç bir eyleme geçmek bu sıradan insanların dünyasında mümkün değildi. Bu kadının can sıkıcı alışkanlıkları Bay Goş'un cinayet, suç ve kanlı entrikalarla onu gönlünün krallık tahtına yüceltmesine izin vermiyordu. Gerda bu Dambrock'un çok saygıdeğer eşinin senatör seçilmesi için belediye sarayına gidip oy kullanmaktan ve günün birinde Lope de Vega'nın dramlarının çevirilerini ona adamaktan başka bir şey kalmıyordu. Kısım 4. Senatoda boşalan her koltuğun 4 hafta içinde doldurulması gerekiyor. Çünkü anayasa böyle emrediyor. James Möllendorf'un ölümünden beri 3 hafta geçmiş ve sonunda seçim günü gelip çatmıştı. Şubat ayının sonlarına doğru ılık bir havanın hüküm sürdüğü bir gündü. Öğle üzeri saat 1'di. Breitstrasse'de 2 bölümden oluşan ve ön cephesi parlak kiremitlerle kaplı, ileriye doğru fırlamış gibi duran sütunların üstüne doğru yaslanmış merdiven girişi, pazar yerine ve pazar yerindeki çeşmeye bakan sivri uçlu kemerleri ve irili ufaklı kuleleriyle gri beyaz bir gökyüzüne doğru yükselen belediye sarayının önünde büyük bir kalabalık vardı. İnsanlar sokağın erimeye başlamış vıcık vıcık kirli karı üstünde bekleşiyorlar, birbirlerinin yüzlerine bakıyorlar, boyunlarını uzatarak ve yeniden ileriye doğru bakıyorlardı. Çünkü orada binanın büyük kapısının arkasında yarım daire şeklinde yerleştirilmiş 14 koltuğun bulunduğu meclis salonunda Senato ve Kent Meclisi'nden oluşan seçim kurulu şu anda seçim komiteleri tarafından önerilecek senatör adaylarının isimlerini duymayı bekliyorlar. Görüşmeler uzadıkça uzamaktadır. Seçim bürolarında yapılan tartışmalar yatışacakmış gibi görünmüyor. Görüşmeler çok çetin geçiyor ve şu ana kadar üzerinde herkesin uzlaşabileceği bir adayın önerilemediği anlaşılıyor. Zira bir uzlaşma sağlanmış olsaydı, belediye başkanı önerilen adayın seçildiğini hemen açıklardı. Çok tuhaf, nereden çıktığı, kim tarafından ve nasıl yayıldığı bilinmeyen söylentiler çıkıyor dışarıya ve sokağa kadar yayılıyor. Acaba bu söylentiler şu iki meclis görevlisinden daha yaşlı olan ve kendisini devlet memuru diye adlandıran Bay Kaspersen mi sızdırıyor, dişlerini sıkarak ve bakışlarını yana kaydırarak? Şimdi gelen haberlere göre önerilen adayların isimleri başkanlığa bildirilmiş bulunuyor. 3 seçim konseyinin her biri ayrı ayrı birer aday bildirmişler. Hagenstrom, Budenbrock ve Kistenmaker. Ayakkabılarının üstüne şoson giymiş olanlar bacaklarını indirip kaldırmaya ve ayaklarını yere vurmaya çalışıyorlar. Çünkü soğuktan donan ayakları sızlamaya başlamıştı. Burada dikilmiş bekleşenler arasında her sınıftan insan var. Ellerini pantolonlarının geniş ve alçak ceplerine sokmuş boyunları dövmeli denizciler, üst üste yığılmış buğday çuvallarının üstünden yere inmiş, siyah parlak keten gömlek ve kısa pantolon giymiş sevimli yüzlü buğday taşıyıcıları, ellerinde kırbaçlarıyla seçim sonuçlarını bekleyen arabacılar var. Boyunlarında atkıları, önlükleri ve kalın çizgili etekleri, başlarının arkasına tutturdukları küçük ve beyaz şapkaları ve çıplak kollarına taktıkları kocaman sepetleriyle hizmetçi kızlar. Hasır şapkalarıyla balık ve sebze satan kadınlar var. Hatta Hollandalılara özgü kabarık başlıklar takmış, bluzlarının uzun ve kıvrımlı beyaz kolları renkli korselerinden dışarıya taşan, Kısa etek giymiş birkaç güzel çiçek yetiştiricisi kız da var aralarında. Şapkalarını giymeden alelacele dışarı çıkmış ve birbirleriyle görüş alışverişinde bulunan vatandaşlar ve çevredeki dükkan sahipleri, genç ve şık giyimli tüccarlar, babalarının ya da babalarının bir dostunun bürosunda 3 ya da 4 yıllık çıraklık süresini tamamlayan delikanlılar, sırtlarında okul çantaları ve ellerinde kitaplarıyla öğrenciler var. 39. ayrımın sonu. Sayfa No. 364. Devamı 40. ayrımda.